Zabit ve kumandan ile hasbihal. Mustafa Kemal Atatürk. 1. kaset 1. yüz. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 1. baskı İstanbul 1918. Eski harflerle. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nda 1. baskı Ankara 1956, 4. baskı 11.000 adet Mayıs 2006. Bu kitap Sabancı Üniversitesi'nin katkılarıyla 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Temmuz 2006. Okuyan Mehtap Erkilet. Mustafa Kemal Atatürk'ün yazarlığı, askerliği ve devlet adamlığının gölgesinde kalmıştır. Oysa ki Mustafa Kemal daha Harp Akademisi'nden mezun olduğu dönemlerde mesleki kitapçıklar yazdı, çevirdi. Devlet adamlığı döneminde de Nutuk'un yanı sıra yurttaşlık bilgisi ve geometri kitaplarını kaleme aldı. Tarih ders kitaplarının bazı bölümlerini yazdı. Nuri Jonker 1881-1937 Atatürk'ün mahalle, okul, meslek ve silah arkadaşıydı. Trablusgarp'ta, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda beraberdiler. Yazdığı tek kitap olan Zabit ve Kumandan, Mustafa Kemal'in hasbihali kaleme almasına vesile oldu. Cumhuriyet döneminde komutanlık, diplomatlık ve milletvekilliği görevlerinde bulundu. 1914 Osmanlı Devleti Balkan ve Trablusgarp savaşlarından yeni çıkmıştır. Osmanlı ordusunun iki genç subayı bu savaşlarda yaşanan başarısızlıklar üzerine kafa yormaktadır. İlkin, Nuri Jonker, Zabit ve Kumandan kitabında sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirir. Dostu ve meslektaşı Mustafa Kemal bu kitabı okur okumaz Zabit ve Kumandan ile hasbihali kaleme alır. Birbirini bütünleyen ve pekiştiren bu iki kitabın başlıca temalarından biri iyi yöneticiliktir. Her ikisi de ordunun yaşadığı başarısızlığın asıl çözüm adresi olarak komuta kademelerini gösterir. Askerler için hem bilimsel birikimin hem de cesaret ve kendi başına karar alma başta olmak üzere pek çok bireysel niteliğin önemini ve gereğini savunur. Ancak çok geçmeden Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girince Mustafa Kemal de kitabını bastırmayı ertelemek zorunda kalır. Buna karşılık iki dost Çanakkale'de Anafartalar ve Jonk Bayırı'nda kitaplarında yazdıklarının sözde kalmadığını kanıtlar. Birlikleri zorlu muhaberelerden büyük başarılarla çıkar. Mustafa Kemal kitabını ancak mütarekede döndüğü İstanbul'da 1918 sonunda yayımlar. Kitabını basımından 6 ay kadar sonra da Anadolu'ya geçerek İstanbul ile ilişkisini keser. Adı mütareke ve işgalle birlikte anılan damat Ferit hükümeti de kitabı toplattırarak imha eder. Zabit ve Kumandan ile hasbihal ilk baskısından sonra 1956'da Hasan Ali Yücel tarafından İş Bankası Kültür Yayınları'nın ilk kitabı olarak yayınlanmıştır. Atatürk'ün doğumunun 125. yılı vesilesiyle hazırlanan bu yeni baskıda Atatürk ve Jonker'in kitapları bir araya geliyor. Üstelik özgün ve sadeleştirilmiş metinleri ilk kez karşılıklı sayfalarda bir arada. Sunuş. Atatürk Zabit ve Kumandan ile hasbihali 1914'te kurmay yarbay rütbesiyle askeri ateşi olarak görevli bulunduğu Sofya'da kaleme aldı. Kitabın adının kaynağı ve büyük ölçüde de yazılış nedeni çocukluğundan beri yakın dostu ve sonradan meslektaşı olan Nuri Jonker'in Zabit ve Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay binbaşı Nuri Jonker kitabında Osmanlı ordusunun uzun süredir ve neredeyse ard arda yaşadığı başarısızlıkların sebeplerini tartışıyor, subayların sorumluluk ve görevleri üzerinden bu duruma çözüm önerileri getiriyordu. Kurmay Yarbay Mustafa Kemal ise kitabında yer yer onun kitabına doğrudan göndermelerle aynı konuda kendi düşüncelerini, önerilerini dile getiriyordu. Kitabın yazıldığı Nisan 1914'te Balkan ve Trablusgarp savaşlarının acıları henüz çok tazeydi. Birinci Dünya, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nı ise henüz kimse ufukta bile göremiyordu. Ne var ki hasbihaldeki endişeler haklı çıkmakta gecikmedi. Savaş yıl bitmeden patlak verdi. Büyük olasılıkla savaşla ilgili nedenlerden dolayı kitabın basılması 1919'a kadar gecikti. Anafartalar muhaberelerinde Mustafa Kemal ile Nuri Jonker kitaplarında gündeme getirdikleri sorunlara yönelik çözümleri başarıyla hayata geçirdiler. Aralık 1918'de mütareke İstanbul'un da Mustafa Kemal, Fethi Okyar'la birlikte Minber gazetesini yayımlarken 5 yıldır bekleyen zabit ve kumandan ile Hasbihal'i bastırdı. Hasbihal'in bu ilk baskısı 1000 adetti. Mustafa Kemal bunlardan bir kısmını dostlarına dağıtmak üzere alıkoydu. Kalanlar piyasaya verildi. Ancak Mustafa Kemal'in Mayıs 1919'da kitabın basımından 6 ay kadar sonra Anadolu'ya geçerek İstanbul hükümetiyle ilişiğini kesmesinin ardından mütareke ve İtilaf devletlerinin İstanbul'u işgaliyle birlikte anılan damat Ferit Paşa hükümetinin emriyle piyasadaki bu kitaplar toplanıp imha edildi. Bu yüzden zabit ve kumandan ile Hasbihal'in bu ilk baskısından çok az nüsha günümüze erişebilmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün sağlığında Hasbihal yeniden basılmadı. Ta ki 1956'da Hasan Ali Yücel yeni kurulan İş Bankası Kültür Yayınları'nın ilk kitabı olarak yayımlayana dek. Bu kitabı Ruşen Eşref Ünaydın sadeleştirerek yayına hazırlamıştı. İş Bankası Kültür Yayınları Hasbihal'in özgün metnini de Cumhurbaşkanlığı özel kaleminin eski yazıdan çevirisiyle Atatürk'ün askerliğe dair eserleri içinde 1959'da yayımladı. Ünaydın'ın edisyonu 1973'te Cumhuriyet'in 50. yılında ikinci kez basıldı. Yayın evimiz Atatürk'ün 125. doğum yıl dönümü vesilesiyle Zabit ve Kumandan ile Hasbihal'i bu kez hem özgün metni hem de günümüz Türkçesine göre sadeleştirilmiş haliyle bir arada sunuyor. Hasbihal'in yazılmasına yol açan Nuri Jonker'in Zabit ve Kumandan'ı da yine aynı biçimde aslı ve sadeleştirilmişi paralel olarak ve de ilk kez Atatürk'ün eseriyle bir arada bu edisyonda yer alıyor. Ruşen Eşref Ünaydın'ın 1956, Profesör Doktor Afet İnan'ın 1959 edisyonu için kaleme aldığı ve aşağıda derlenmiş bulunan sunuş yazıları da hala tazeliklerini koruyor. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal 1914 Mayıs'ında Sofya'da yazılmıştır. Fakat ilk yaprakta işaret edildiği üzere 1. Dünya Savaşı boyunca şu bu kayıtlar yüzünden 1918'e kadar yayımlanamamıştır. Nihayet Mustafa Kemal'in öteden beri yakın arkadaşı ve Sofya'da iken elçisi olan Ali Fethi Okyar ile birlikte 1918 mütarekesi başlarında İstanbul'da bir müddet çıkardıkları Minber gazetesinin matbaasında her ikisinin de dostu ve gazete idaresi işlerinde vekili Sayın Doktor Rasim Ferit Talay'dan öğrendiğime göre Mustafa Kemal Paşa'nın arzusu ve emri üzerine 1000 nüsha olarak basılmıştır ve her nüshayı 7,5 kuruş fiyatla satışa çıkarılmıştır. Bunlardan bir miktarını dostlarına hediye etmek üzere paşa almıştır. Geriye kalanı da paşa Anadolu'ya geçip Babi ailece askerlikle ilişiği kesildikten sonra damat Ferit hükümeti tarafından toplattırılarak yok edilmiştir. Bendeki nüsa büyük adamın o zaman İstanbul'da iken el yazısı ve imzası ile bir kat daha kıymetlendirilerek bana vermek lütfunda bulunmuş olduğu nüshadır. Bu nüshanın şimdiye kadar elimde kalmasını eşim Saliha'nın mütarekede bir galip bir itilaf devletleri subayına verilmek üzere bir gün içinde eşyamızla birlikte apartmanımızdan kapı dışarı edilmek, İnebolu'ya geçerken Ümit vapuru Anadolu'ya subay ve silah kaçırmaktadır diye haber verilmesi üzerine Kız Kulesi açıklarında itilaf kontrolünce 4 gün 4 gece alıkolunarak köşesi bucağı bavul çuval aranıp taranmak, Buhara'ya sefaret memurluğu ile giderken Batum'dan öte bırakılmamak gibi sergüzeşlerde yabancı ele geçirtmeden Anadolu içindeki taşınmazlarımızda ve yurt dışındaki seyahatlerimizde ziyana uğratmadan sağlamış bulunmasına borçluyum. Kadir bilirliğinden dolayı kendisine burada bir daha teşekkür ederim. Mütareke şartları içinde elde kalabilen basit kağıt üzerine ufak punto ile yazılmış pembe kaplı küçücük bir risale kılığındaki Zabit ve Kumandan ile Hasbihal yıllar yılı kimsenin dikkatini çekmedi. Yanılmıyorsam ondan ilk bahseden ben oldum. Geçen sene Ulus'ta yayınladığım hatıralarda onun önemini belirttikten sonra gerekli ve yetkili kaynakların onu yeni harflerle bastırarak okurların gözü önüne bir an önce koymasını dilemiştim. Daha sonra da ya doğrudan doğruya ya dostlar yoluyla ilgilerini çektiğim yetkili olabilecek kaynaklar iyi niyetler belirttiler. Hatta büyük istek ve heves gösterdiler. Bununla beraber şimdiye kadar gerçekleştirici ve yürürlükte henüz bulunulmadı. Başvurduklarımın arasında yalnız dostum Hasan Ali Yücel bununla çok ilgilendi. Bendeki nüshadan bir kopya çıkarılarak eserin İş Bankası yayınları arasında yeni harflerle basılması için teşebbüsünü esirgemedi. Dileğim üzerine bütün gelirinin Atatürk armağanı olarak bankaca bir hayır işine bağlanmasına çalışmayı o üzerine aldı. Bu eseri bastırmakla büyük adamın hatırasına gösterdiği bağlılıktan ve kültürümüzün zenginleşmesine ettiği hizmetten dolayı İş Bankası'na çok teşekkür ederim. Ruşen Eşref Ünaydın. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal'in sadeleştirilmiş baskıcısı için yazdığı ön sözden. Atatürk 1893'te Selanik, girdiği askeri mektebi 1905'te İstanbul, kurmay yüzbaşı rütbesini alarak bitirmişti. Mustafa Kemal'in öğretim durumunu Selanik'teki askeri ortaokul, Manastır'da lise 1899, İstanbul'da harp okulu 1902 ve harp akademisi olarak sıralamak mümkündür. O, bu süratle askeri bilgiler için zamanının bütün normal öğretim kademelerini başarıyla atlamıştır. Kurmay, Erhan-ı Harp sınıflarındaki okuma devresi kendisine yüksek öğretimin en ileri bilgi ve görgülerini kazandırmıştır. Bunu her vesileyle kendisi daima hatırlardı. O, kurmay sınıflarında iken memleketin siyasi durumu ile ilgilenmiş, istibdada karşı hür fikirler yayan gizli neşriyatı okuması ve arkadaşlarıyla konuşmaları sayesinde daha o zamandan memleketin siyasi mukadderatı için meşgul olmaya başlamıştır. O yıllarda Harp Akademisi'ne ayrılan az sayıda genç subay talebe, binlerce harp okulu gencine hitap eden hür fikirleri yaymak için çeşitli vasıtalardan faydalanmışlardı. Bu arada tertip ettikleri gizli gazetelerin yazıları bizzat Mustafa Kemal'in kaleminden çıkmıştır. Mustafa Kemal okuma devrelerinde anlayışlı, zeki ve çalışkan, hatta bazen fazla atılgan bir talebe olarak hocalarının takdirini kazanmış ve dikkat nazarlarını çekmiştir. Aynı zamanda Mustafa Kemal, öğretim devresinin her kısmında yazı yazmaya ve hatta Manastır'daki okulda iken edebiyat ve şiire merak sarmış ve hitabet tecrübeleri için hiçbir fırsatı kaçırmamıştır. Ders kitaplarından başka ne bulursa okumuş, Harp Akademisi'nde ve devlet merkezindeki müşahedeleri onda derin izler bırakacak kadar kuvvetli olmuştur. Bu tahsil çağından sonra 1905'ten 1908'e kadar Mustafa Kemal Suriye'de ve Makedonya'da vazife görmüştür. Bu yıllarda Mustafa Kemal bir taraftan mesleki bilgilerini tatbiki sahada ilerletirken bir taraftan da memleket idaresi için ikinci meşrutiyetin ilanından önceki siyasi faaliyetlere katılmıştı. Bu maksatla Şam'da kurduğu Ekim 1906 Vatan ve Hürriyet adı altındaki siyasi cemiyetin faaliyetini Makedonya'ya aktarmış bulunuyordu. İkinci meşrutiyetten önce Makedonya ve bilhassa Selanik her bakımdan Osmanlı İmparatorluğu'nun en faal merkezlerinden biridir. Siyasi fikirler orada teşkilatlanmış ve olgunlaşmış, askeri birliklerin önemli kısımları orada toplanmıştır. Askeri ve sivil aydınlar zümresinin büyük faaliyeti bu bölgede merkezileşmiştir. 1907 yılında Mustafa Kemal, kol ağası, kıdemli yüzbaşı rütbesiyle Makedonya 3. Ordu Müfettişliğinde vazifelidir. Aynı zamanda İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gizli çalışmalarında yer almaktadır. Makedonya'da 23 Temmuz 1908'de hürriyet ilan edilince Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Meşrutiyet devri açılmıştır. Mustafa Kemal bu inkılaptan sonra ordu mensuplarının günlük politika konularıyla meşgul olmasını istememektedir. iktidarı ele alan ve siyasi bir parti olarak iş başına geçen İttihat ve Terakki mensupları bu fikri kabul etmek istememektedirler. Çünkü ihtilali başarabilmek için ordu mensuplarına dayanılmış olduğu gibi iktidarı devam ettirebilmek için de yine onların siyasi faaliyetine ihtiyaç hissediliyordu. Mustafa Kemal ordunun ıslahını istediği gibi talim ve terbiye için gerekli çalışmaların yapılmasına çok önem vermekteydi. Meşrutiyetin ilanından sonra Mustafa Kemal bütün dikkat ve ilgisini askeri çalışmalar üzerinde toplamıştır. O, subayların yeni esaslara göre mesleki bilgilerini arttırmak için yayın yapılmasını lüzumlu addediyordu. Selanik'te 3. Ordu Subay Talimgahı Komutanlığında iken 1909 bu işlere daha çok vakit ayırmıştır. Osmanlı ordusunun Alman usulüne göre ıslahat hareketini zaruri bulmakla beraber yine de kendi askeri hayatımızdan alınmış tecrübelerin bu işte rol oynamasını istemektedir. Mustafa Kemal imzasıyla 1908-1918 yılları arasında küçük broşürler halinde yayımlanmış kitapların tarih sıralarına göre isimleri şunlardır. 1. Takımın muhabere talimi, General Litzman'dan tercüme, Selanik, 10 Şubat 1324, 64 sayfa. 2. Cumalı ordugahı, süvari, bölük, alay, liva, talim ve manevraları, Selanik, 1325, 41 sayfa. 3. 5. Kolordu erkanı, harbiye tabiye ve tatbikat seyahati, Selanik, 1327, 40 sayfa. 4. Bölüğün muhabere talimi, General Litzman'dan tercüme, İstanbul 1328, 74 sayfa. 5. Zabit ve kumandan ile hasbihal, İstanbul 1334, 32 sayfa. Atatürk'ün bu küçük broşürlerini 3 kısma ayırmak lazımdır. Birincisi, 2 kitap halinde olan General Litzman'dan tercümelerdir. Diğer ikisi askeri tatbikat esnasında tutulan notların krokiler ilavesiyle kitap haline getirilmesidir. Zabit ve kumandan ile hasbihal ise arkadaşı M. Nuri'nin Conger, Zabit ve Kumandan adlı eserini okuduktan sonra onunla hasbihal şeklinde cevabıdır. Sofya'da ateşe militer iken Mayıs 1914'te yazdığı bu kitap diğerlerinden tamamen farklı bir karakterdedir. Arkadaşı binbaşı Nuri Conker'in Zabit ve Kumandan adlı kitabını okuduktan sonra kaleme aldığı bu yazılarda Mustafa Kemal hakikaten başlığında da belirttiği gibi bu dertleşmede bir hasbihal havasını vermektedir. Kitabın tanıtılmasına geçmeden önce bu yazıları yazmayı kendisini sevk eden Nuri Conker'den biraz bilgi vereyim. Esasen bence Atatürk'ün hasbihalini okumadan evvel Zabit ve Kumandan kitabını okumak lazımdır. Bu kitabın baş kısmında Nuri Conker'in hal tercümesi okunacaktır. Ancak burada Nuri Conker'in Atatürk'le olan arkadaşlık derecesine işaret etmek isterim. 11.1.1937'de vefat eden Nuri Conker için Atatürk bana hitaben Cenevre'ye 16.1.1937'de yazdığı mektupta aynen şöyle demektedir. Hatay üzüntüsüne Conker'in ölümü acısı karıştı. Bu acının açtığı yaranın derinliğini tahmin edersin. Atatürk hakikaten Nuri Conker'i çok severdi. Onunla şakalaşmaları, konuşmaları en samimi bir hava içinde geçer ve birbirlerine senli benli hitap ederlerdi. Bunun sebeplerini şöylece sıralamak mümkündür. Bir kere Mustafa Kemal, Selanik'te mahalle arkadaşı, sonra askeri rüştiyede, Manastır idealisinde, İstanbul Harbiye Mektebi'nde, Harp Akademisi'nde okul arkadaşlığı etmiş olduğu Nuri Conker ile hayatta da hemen daima aynı yerlerde vazife görmüşlerdir. Bunlar sırasıyla şöyledir. Selanik'te 3. Ordu'da, Hareket Ordusu'nda, Arnavutluk Harekatı'nda, Afrika'da, Trablus, Garp ve Bingazi muhaberelerinde, Çanakkale'de Anafartalar ve Conkbayırı muhaberelerinde, Doğu'da Muş cephesinde, İstiklal Harbi'nde ve İnkılap Devri'nde 1937'de Nuri Conker ölünceye kadar hemen çoğu zaman beraber bulunmuşlardır. Atatürk onun arkadaşlarını daima aramış ve birbirlerine karşılıklı vefalı dost olmuşlardır. Hatta Ankara'ya kısa bir müddet vali ve kumandan vekili oluşunun Atatürk Selanik'te hep beraber konuştukları zamanki vazife taksimi ile ilgili olduğunu kendisine daima hatırlatırdı. 1918'in kış aylarından bir gece Selanik'te Beyaz Kule karşısında askeri kulüpte bir konferansı dinleyen bir grup subay aralarında konuşuyorlar. Atatürk 1937 yılında bu olayı bana şöyle anlatmıştı. İnkılabı tamamlamak lazımdır. Biz bunu yapabiliriz. Ben bunu yapacağım. O zaman için düşündüklerimi size kısaca anlatayım. Bugünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun yüksek sayılan kumandanları benim için yoktur. Ordu kumanda sicilleri için ben son limit olarak binbaşıyı kabul ediyorum. Geleceğin büyük kumandanları bunlar olmak gerektir. Sicil defterlerinin binbaşıya kadar olanlarını muhafaza edeceğim, üst tarafını yaktıracağım. Arkadaşlarından biri bu söz üzerine buna itiraz ediyor ve büyük tasfiye işinin nasıl yapılabileceğini anlamak istiyor. Mustafa Kemal'in cevabı şudur. Evet, binbaşıdan yüksek olanlar ay başında benim teşkil edeceğim bürolara gelip maaşlarını istedikleri zaman büro şefleri defterleri tetkik ettikten sonra efendim defterlerde sizin isminiz yoktur, sizi tanımıyorum diyeceklerdir. Mustafa Kemal'in arkadaşlarından biri soruyor, bundan sonrası ne olacak? Mustafa Kemal tereddüt etmeden şu cevabı vermiştir. Bundan sonra ne olacağını yapacağımız inkılap gösterecektir. Ve sözlerine devam ederken bana kati bir ifade ile evet inkılap yapacağız. Bugüne kadar yapılan inkılap kafi sayılmaz. Fazlasını yapacağız. Memleketi binbir akılsızın eline ve keyfine bırakamam. Bu çok adamların yerine birkaç kafa ile iktifa edebilirim. Mesela Kazım Özalp. Köprülüyü Harbiye Nazırı yapacağım. Nuri Jonker'i kumandan ve idare şefi yaparım. Fethi Okyar'ı yeni inkılapçı Türkiye'nin mümessili sıfatıyla Avrupa'ya gönderirim. Sofrada hazır bulunan öteki arkadaşları derhal soruyorlar. Ya bizleri efendim? Mustafa Kemal şu cevabı veriyor. Sizler de göstereceğiniz değer faaliyet nispetinde birer vazife alırsınız. Sofradaki arkadaşlarından biri Nuri Jonker, Mustafa Kemal'in istikbali kucaklayan bu sözlerine ahenkli bir kahkaha ile gülüyordu. Mustafa Kemal kahkahasını bir türlü yenemeyen bu arkadaşının sükunet bulmasını bekledi ve sonra ona sordu. Niçin gülüyorsun? Gülen arkadaşı cevaben, seni düşünüyorum da onun için, bütün bu işler içinde sen ne olacaksın? Mustafa Kemal bu suale sarih cevap vermeden yalnız şu umumi cümle ile karşılık vermiştir. Ben mi? Ben de sizleri o makamlara koyabilen olacağım. İşte Nuri Jonker'le Atatürk'ün mahalle, okul ve meslek arkadaşlıklarının kısa izahı budur. Şimdi asıl bu iki kitap üzerinde biraz durmak isterim. Binbaşı Mehmet Nuri imzasıyla çıkan kitap Zabit ve Kumandan adını taşır ve 1913 kış döneminde 1. Tabur üsleri ve subaylarına verilmiş konferansların toplanması ve genişletilmesiyle meydana getirilmiştir. İstanbul'da Nisan 1914'te basılmıştır, 101 sayfadır. Harita, kroki ve resim yoktur. Kitabın gayesi çeşitli derecelerdeki kumanda ve selahiyet erbabının zafer ve galibiyet temin edebilecek surette vazife yapmaları için lüzumlu olan ilmi hasletlerden ve meziyetlerden başka askeri karakterden bahsetmektedir. Nuri Jonker kitabın mukaddiminde önümüzde acılıklarını gözümüzle gördüğümüz ve kalbimizle hissettiğimiz felaketle neticelenmiş bir harf vardır. Sayfa 5, bu baskıda sayfa 29 diyor. Asıl fikir olarak da sulh zamanında harpliymiş gibi hazırlanmak icap ettiğine şu cümlelerle işaret etmektedir. Biz kendimizi daima hali harpte bilmeliyiz. Böyle bilirsek bil fiil harp huzur ettiği zaman hazırlık devri ile asıl icraat devri arasında çok fark görmeyiz, şaşırmayız, kaybetmeyiz. En çok prova edilen oyunlar sahne-i temaşada en muvaffakiyetle verilir. Bu daha ziyade sene-i tedriyesindeki mesai ile hitamındaki imtihana benzer. Harp vakti hazar mesaisinin bir imtihanıdır. sayfa 10, bu baskıda sayfa 32. Kitap, maksada başlamazdan evvel ve mukaddimeden sonra şu fasılları içine alıyor. İstihkarı, nefsi ve hissi fedakarı, sayfa 17-51, bu baskıda 36-56. Zabitanın, neferlerin celbi kulüp ve itimadına mazhariyetleri ve kuvve-i maneviyelerini takviye, sayfa 52-67, bu baskıda 57-66. Fikri taarruz, sayfa 67-78, bu baskıda 67-73. Kendiliğinden iş görme, bidat-ı zatiye ve mesuliyeti deruhte etmek, sayfa 78-101, bu baskıda 74-87. Nuri Jonker bu fasıllarda askeri kanunnameler ve çeşitli talimnamelerin maddelerini alarak üzerlerinde durmuş ve onlara dayanarak açıklamalar yapmıştır. Bu Nuri Jonker'in hayatında yazdığı tek eser olmakla beraber Atatürk'e bir kitap yazdırmaya sebep olduğu için çok değerlidir. Kitap açık ifadelerle yazılmış ve her mesele üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Atatürk'ün Zabit ve Kumandan ile Hasbihal kitabı Sofya'da 1914 yılında yazıldığı halde bazı bağlayıcı sebeplerden dolayı basılması bugüne kadar gecikmiştir diye kaydedilmiştir. Minber Matbaası'nda 1918'de İstanbul'da basılan bu kitabın ilk sayfelerinde sağ köşede Mustafa Kemal'in madalyon içinde bir asker resmi vardır ve imzası da Sofya Ataşe Militeri Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Mustafa Kemal yazılıdır. Diğer köşede Erkan-ı Harbiye Binbaşısı Mehmet Nuri Bey'e ibaresi konmuştur. Broşür 32 sayfadır. 6 bölüme ayrılmıştır. İçinde 6 tane resim vardır. İlkinde Mustafa Kemal, Nuri Jonker'le sakallı olarak Afrika'da Trablusgarp muhaberesindeki kıyafetleriyledir. Mustafa Kemal, Derne Kuvvetleri Kumandanı, M. Nuri, Umumi Bingazi ve Havalisi Kuvvetleri Erkan-ı Harbiye Reisi. Diğer 5 resim Derne'de çekilmiş grup halindekilerdir. Atatürk yazılarına şu cümle ile başlıyor. 1329 senesi kışında 1. Fırka Zabit ve arkadaşlarına verdiğin konferansların tevhidinden vücut olan Zabit ve Kumandanı bu senenin Mayıs'ında okuyabildim. Nuri Bey'in eseri kitabın kapağında da kaydedildiği gibi Nisan ayında basılmıştır. Bu güzel ve kıymetli eserini okumakta birkaç gün geç kaldığını esefle kaydeden Atatürk, arkadaşının kitabından çok duygulanmış ve onu beğenmiştir. Sıra ile satır satır hatta aynen cümleler alarak izah ediyor ve kendi fikirlerini ekliyor. Fakat bazen de tamamen kitabın muhteviyatını bırakarak Nuri Jonker'le beraber takip ettikleri manevralardaki kumandan ve zabitlerin durumlarını ve bilgisizliklerini acıklı bir surette tasvir ediyor. Atatürk'te Balkan Harbi'nin acıları çok derin ve büyüktür. Doğduğu, büyüdüğü Selanik'in düşmana hibe edildiğini Afrika'da duyduğu vakit ne kadar elemli günler geçirdiğini burada hatırlatıyor. Sonra yine Nuri Jonker'in kitabına dönerek hasbihaline devamla diyor ki, ne garip haleti ruhiyedir. Dertli insanlar muhatabının derdini dinlemekten ziyade kendi cerrahalarını açmaktan zevk alıyor. Ben de Nuri adeta seni dinlemekte olduğumu unutarak ne derin yaraları karıştırmaya başladım. Fakat merak etme, işte kitabını bıraktığım noktadan takibe devam ediyorum. Sayfa 11. Bu baskıda sayfa 8. Atatürk, Nuri Jonker'in kitabının her bölümü üzerinde ayrı ayrı dururken kendi fikirlerini verdiği misallerde de zenginleştirerek o kadar güzel yazıyor ki adeta bu cümleler istikbalin müjdelerini içinde barındırmaktadır. Bazı cümlelerin altları da çizilmiştir. Mesela, insanlar ancak emelleri, fikirleri teşhis ettirilerek sevk ve idare olunabilir diye yazdığı cümleyi ismini vermediği bir filozofa atfetmektedir. Sayfa 17. Bu baskıda sayfa 13. Bu ifadelerden ve kendisinin sonraları anlattığına göre şu meydana çıkıyor ki Atatürk Sofya'da yeni yeni kitaplar okumakta ve onların üzerinde durmaktadır. Mesela İstikbal'in devlet kurucusu ve inkılapçısı şu suali yazdığı zaman acaba ne düşünüyordu? Şimdi bizim sek ve idare edeceğimiz insanların emelleri, fikirleri, ruhlarında meknus hastaları nedir? Biz kumanda edeceğimiz insanların hangi emellerini şahıslarımızda tecelli ve tecessüm ettirerek onların kalplerini, onların itimatlarını kazanacak ve onlara manevi kuvvetler ilham vesayetini tayin edeceğiz. Dördüncü başlık ruhu taarruzdur. Bu kısımda Japonlardan örnek getirerek bu fasla cevap vermiş oluyor. Atatürk'ün en çok üzerinde durduğu bölümün inisiyatif başlığı altındaki yazılardır. Bu kelimenin izahı kendiliğinden hareket ve iş görmedir. Bölüm başlı başına bir fikir muhasalasıdır. Mustafa Kemal'in bu kitabının son faslı 6. Sirenaik Harbi ile ilgili örneklerdir. Bizim Sirenaik'te kumanda ettiğimiz kuvvetlerin eczasında kuvvet-i maneviye, fikri taarruz ve inisiyatif efsaflarının mevcut olduğundan bahsedilmiştir diyor. Fakat buna derhal cevabı Afrikalılarda bu sayılan vasıfların fiil halinde gösterilebilmesi Türkiye'den gidenlerin orada başa geçmeleriyle meydana çıkabilmiştir. Atatürk bu küçük kitabında okunduğu zaman görüleceği gibi çok meselelere temas etmiştir. Burada yeni harflerle okuyacak olanlara eski harflerle basılmış kitabın kısa bir tasvirini yapmış oldum. Fenne, ilme, insan kudretine büyük değer veren Atatürk'ün bu kitabındaki şu cümlesi ne kadar çok şey ifade etmektedir. İnsanları istediği gibi kullanan kuvvet, fikirler ve bu fikirleri teşhis ve tamim eden kimselerdir. Bu küçük kitap, 20. asrın milletçe ve dünyaca büyük adam tanıdığı Atatürk'ün hayatının belirli bir devresinde fikri çalışmalarını aksettirmesi bakımından çok önemlidir. O okumuş, öğrenmiş ve öğretmek için de yazmıştır. Profesör Doktor Afet İnan, 27 Mayıs 1959. Atatürk'ün askerliğe dair eserleri için yazdığı sunuş yazısından. Subay ve komutan ile söyleşi. Yazan Sofya Askeri Ateşesi Kurmay Yarbay Mustafa Kemal. Kurbay Binbaşı Mehmet Nuri Bey'e. Minber Matbaası İstanbul Babe Ali 1918. Bu kitap 1914 yılında yazılmıştır. Bazı bağlayıcı nedenlerle basılması bugüne kadar gecikmiştir. Mustafa Kemal. 1. Sofya 1914. 1913 yılında 1. Tümen subay arkadaşlarına verdiğin konferansların bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan subay ve komutanı bu yılın ancak Mayıs'ında okuyabildim. Bu güzel ve pek değerli eserini okumakta birkaç gün geç kalmış olmakla gerçekten suçlanmayı hak ettim. Ancak eser elime geçtikten sonra da onu birkaç defa okumaktan ve hele bazı bölümlerinin içten gelen derin, etkileyici anlamlarını zihnime yerleştirmekten aldığım zevkin ve edindiğim yararın değerini aklıma getirdikleri dolayısıyla da sana teşekkür ederek takdir etmeyi borç bildim. Ön sözünden önceki ifadende askeri yetenek ve karakterden, bilimsel hasletler ve niteliklerden söz edeceğini, subay ruhunun moralini beslemeye hizmet edecek nokta ve durumların araştırılması ve sınanmasıyla uğraşacağını, erlere aşılanacak manevi dersleri de konu edineceğini, sıkı bir otorite kurmanın öğrenilmesi ve korunması yöntemlerini göstereceğini anladığım anda kitabına aşık oldum ve hemen sezdim ki sen 10 yıllık askerlik hayatının içinde yoğrulduğun, sıra dışı birçok olayın sana kazandırdığı acı tatlı deneyimlerini senin vicdanında ve zihninde tam olarak olgunlaşan ve tertemiz vatansever düşüncelerini ve duygularını vatandan ayrı düşmekten doğan kalp yaralarına katarak bizi ağlatmak, bizi utandırmak, alnımıza sürülen kara lekeleri silmek gayret ve görevine davet etmek istiyorsun. Ve gerçekten de ön sözündeki önümüzde acılarını gözümüzle gördüğümüz ve kalbimizle hissettiğimiz felaketle sonuçlanmış bir savaş vardır ifadesiyle düşüncelerimize ve duygularımıza bir elemlenme alanı açıyorsun. Ben bu düşünsel keder ve vicdani hüzün ile başlangıç bölümünü takip ederken savaşın Askerlik sanatının öğrenilmesinde yardımcı olan araçların en gelişmişi, en gerçeği olduğunu ve sefer hizmetleri kanunnamesinin özel bir maddesini de tanık göstererek çeşitli rütbelerdeki komuta sahiplerinin iktidar ve yetkilerinin artmasına hizmet eden barış zamanının araç ve fırsatları ile bizzat savaş ve onun koşulları ile gerektirdikleri arasında yaptığın karşılaştırmayı ve bulduğun dağlar kadar farkı onayladıktan sonra ordumuz subaylarının büyük bölümünün savaşta bulunmuş olması dolayısıyla bunca ateşleri kalbimizi yakmış olan bu son savaş bize mesleki açıdan yarar sağlamaktan geri kalmamıştır noktasında durdum ve biraz daha düşündüm. Senin vardığın bu sonuçlara katılmak ya da katılmamakta net olmayan bir yargıya varmanın aczi içinde kaldım. Zihnim belirsiz hükümlerle kararsızlığını gidermeden gözlerim daha sonraki satırlara aktı. Bir ordunun barışta izlemesi gereken ciddiyetli çalışma ve bu çalışmayla pekiştirilen bilimsel birikimin zamanı gelince başarı sağlayacak biçimde uygulanması için şerefli askerlik mesleğini yürütenlerin sahip olmaları gereken manevi nitelik ve yeteneklere ait sözlerinde müthiş bir darbe takip ediyor. Ordumuzun son Balkan Savaşı'ndaki kederli yenilgisi acı bir gerçektir. Hayal kırıklığına uğranıldı. Evet, pek acı bir gerçektir. Fakat senin de anlattığın gibi bu uğursuz gerçeğin bilincine varanlar da vardı. Ve bence bilincine varmamak için ya gafil veya cahil olmak gerekirdi. Selanik'te 30 Haziran 1911'de Kol Ordu Komutanı'na sunulan resmi bir raporun bazı noktalarını ibret almak, geçmişteki derin uykumuzu şimdi ve gelecekte sürdürmemek için hep beraber bir daha gözden geçirelim. Madde 1. Bundan dolayı bireylere yönelik eğitim dönemi bir sonuç elde edilmeden kesilmiştir. 2. Denetleyeceği talim devresinin sonucunun ne olması ve nasıl olması gerektiğinden haberi yoktur. 3. Tümen komutanı kıtalar karşısında aldığı seyirci duruşu ile orada olmamasının doğuracağından daha zararlı duygular uyandırıyor. Görevini bilmiyor. 4. Alay ve tümen komutanlarının eleştiri getirme ve teftişlerdeki bilgisizlikleri subaylarda hayret, gizliden gizliye alay ve güvensizlik duyguları uyandırıyor. 5. Böyle düşünen ve bu kadar bilgiye sahip alay ve tümen komutanlarının bugünkü askeri gelişmelere uygun olarak yetiştirilmesi zorunlu olan kıtaları yetiştiremeyecekleri ve onlara emir ve komut veremeyecekleri, gerektiğinde yönetemeyecekleri ve yönlendiremeyecekleri kuşku ve duraksama kabul etmez açık gerçeklerdendir. Bu noktadaki gerçekleri görüp ve söylememek ise ordunun işlemezliğine, değersiz kalmasına, savaşta vatanı kurtarmak için talep edilecek önemli görevleri görememesine gönül rızası göstermektir ki bu ihanet olarak adlandırılır. 6. Bu duruma bir an önce çare bulmaya girişmek her namus ve vicdan sahibinin görevidir. Emir ve kumanda yetkisine sahip olmayanların bu konuda yapacakları gözlem ve araştırmalarını uygulama yetkisine sahip olanlara sunmaktadır. Uygulama gücüne ve makama sahip olan kişilerin acıma, zayıf kalpliliğine kapılarak ordunun güçten düşmesine yardım etmeleri. Bu raporumu sunduğum makamda o zaman vatanım Selanik'i Yunan ordusuna savaşmadan teslim eden gücün başında bulunmuş kişiler oturuyordu. Raporumuzun bu makam sahibinden ordu müfettişlik makamı sahibine kadar gittiğini işitmiştik. Fakat ne amaçla? Haddini bilmemenin bir örneğini göstermek amacıyla. Ordu müfettişliğine de ulaşmış bir dilekçenin son satırlarını okuyalım. Komutanlarını adlarını belirttiğim kişilerden ibaret olduktan sonra ordudan emir, komuta, talim ve eğitimden sonuç beklemek de emir ve komutada itaat ve disiplinde iyi şeyler aramak da serapta su aramak gibidir. Ordumuzda Goltz'un öğrencisi olmakla ün kazananlardan çoğunun da onun iyi bir ordu kurulmasına katkısı olan çeşitli etkenlerin en etkilisi kuşkusuz doğrudan başındaki yöneticinin etkisidir. Sözünün bilincine varma ve ordular için söylenen bu düşüncenin en küçük birlikler içinde geçerli olduğu konularındaki aymazlıkları görülüyordu. Meşrutiyet döneminde Osmanlı ordusunun ilk göz önüne çıktığı Edirne manevra sahasında hayalen şöyle bir dolaşalım. Senin ve benim ve senin ve benim gibi birçok arkadaşın kollarımızda beyaz birer bant vardı. Biz hakemdik, bizden daha büyük hakemler de vardı. Ne hüküm verilmişti, bunu söylemeden önce ne görülmüş olduğunu hatırlayalım. Söz gelimi, mavi kol ordunun sağ kanadında hareket eden bir tümen komutanından, tümenine verdiği emrin ve tümenin bulunduğu durumun bildirilmesi, sormak yetkisine sahip birisi tarafından rica edildi. Tümen komutanı böyle bir soruya muhatap olmamış gibi atının üzerinde suskun ve pek fazla sakin ve dilsiz duruyordu. Biraz bekledikten sonra birinci sorunun cevabından vazgeçilerek kol ordu komutanından alınan emrin anlamı soruldu. Yine cevap yok. Sebep? Sebep aldığı emrin anlamını kavrayamamıştı. Sebep, verdiği emrin veya daha doğrusu imza ettiği emirnamenin neden ibaret olduğunu bilmiyordu. Sebep, çünkü görünüşe rağmen o tümene o komuta etmiyordu. Sebep, edemezdi. Ya böyle verilen emri anlamadan kabul eden alay komutanları, evet, bu merakı gidermek için tümen komutanının yanından ayrılarak karıştıran yönünde yürüyen alaylara katıldım. Bir alay komutanına beni hareketleri hakkında aydınlatmasını rica ettim. Şimdi dedi, ceplerini karıştırdı, ceketinin iç cebinden iki buruşuk kağıt çıkardı. İşte iki yazılı emir dedi. Birini gece aldım, birini sabahleyin. Henüz ilk emrin gereklerini tamamen yerine getiremediğimiz için ikinci emrin hükümlerini uygulamaya başlamadık. Bu emirleri gözden geçirdim. İkincisi birincinin hükmünü geçersizleştiriyordu. Fakat alay komutanı hala önce birinciyi ve sonra ikinciyi diyordu. Niçin? Çünkü alay komutanı numara sırasıyla uygulamayı düşündüğü emirlerin ne birincisini ve ne de ikincisini anlamıştı. Oysa alayı gidiyordu. Ama nereye ve niçin? Bunu alay komutanının kendisi de bilmiyor, alayını izleyen hiç kimse de bilmiyordu. O halde nereye gidiliyordu? Bu gidiş elbette felakete, utanca doğru bir gidişti. Hareketlerini sonuna kadar izlediğim bu tümenin gece olduğu zaman uğradığı sefaleti, kıtalarından bazılarını kaybederek çektiği ızdırabı, ertesi günü karşı tarafın topçu ve piyade ateşi altındaki perişanlığını tasvir etmek istemiyorum. Yalnız açıklamak isterim ki bu ve bunun gibi asker yığınlarının o gidişlerinin mutlaka felakete, mezara doğru bir gidiş olacağına hükmetmek için pek keskin akla vurma yeteneğine sahip ve pek fazla uzak görüşlü olmak gerekmezdi. Biz o zaman kararımızı vermiş, vicdanımızın sesini en yüksek perdeden en büyük kulaklara işittirmek kararlılığında bulunmuş ve bazı noktalara dikkat çekmeyi ve bu konuda uyanık olmanın sağlanmasını vicdan görevi sayarız demiştik. Ve demiştik ki bir kıta ve özellikle de subaylar kurulu yalnız iyi örnek olacak rehberlerle yetiştirilir. İnsanlarda saygı göstermenin, itaat ve boyun eğmenin kendiliğinden maddi anlamda değil manevi anlamda yüksek olanlarda görülmesi insan ruhunun gereklilerindendir. Ve demiştik ki orduda yaşananın zorluğu olan ve birçok geleneğe bağlı olarak gelişip olgunlaşabilen askeri disiplin duygusunu bugün Osmanlı ordusu subayları arasında gerçek haliyle görmeyi istemek insani ruh hallerini bilmemektir. Ve rica etmiştik ki bugün için girişilecek iş kayıtsız ve hiçbir şeye göz yummadan nitelik ve iktidar sahibi olmak yeteneği gösterenlerden bir komuta ve subay kurulu oluşturmak olmalıdır. Ve açıklamıştık ki ancak bilgili, iktidar sahibi, etkin, girişimci ve yetki sahibi bir ordu müfettişinin denetimi altında, bilgisiz, ordunun talim ve eğitimindeki amaçtan habersiz, kol ordu ve tümen komutanları barınamayacakları gibi, böylece ancak gereken niteliklere sahip kol ordu komutanlarının, kol ordularında dinlenmeye muhtaç olan ve zararlı bir heykel halini almaktan başka orduya iyiliği olmayan tümen ve alay komutanları kabul görmez ve bunların tembelliklerine göz yumulmaz. Şiddetli gibi görülebilecek olan bu uygulamanın akla gelebilen sakıncalarının birer çaresi de gösterildikten sonra genel olarak iyi ordularla iyi komutanları birbirinden ayrılmaz şeyler olarak görmek için vakit kaybetmeye gerek olmadığı gibi durum da buna izin vermez dedik ve en sonunda hatırlattık ki ordunun esenliğini vicdanen düşünen namus ve ahlak sahipleri ikiyüzlülükten uzaktır. Üstün ahlak sahibi olanlar çoğunlukla barış ve güvenlikte, gönül okşayıcı bakışları üzerlerine çekmekten çok onları önleyecek biçimde konuşurlar. Sonra ne olduğu sizce de bilinir. Denildi ki bu yükselen feryadın anlamı yoktur. Bu aşırı çaba gereksizdir ve belki de bir cinnettir. Yok, yok. O feryat cinnet eseri değildi. O feryat bugünkü felaketi vicdan ve akıl gözüyle görebilmekten kaynaklanan ıstırapların tepkileriydi. Ve gerçekte bir gün Sirenaik harekatının meydanından Balkan yangınına koşarken, bir gün Afrika sahilinden beni vatanıma ulaştıracak yolların kapanmış olduğunu görürken, bir gün işittim ki vatanım Selanik ve orada anam, kardeşim, bütün akraba ve hısımlarım nedenlerini anlattığım için vatanımdan kovulduğum kişiler tarafından düşmana bağışlanmıştır. Ne garip ruh halidir. Dertli insanlar muhatabının derdini dinlemekten çok kendi yaralarını açmaktan zevk alıyor. Ben de Nuri, adeta seni dinlemekte olduğumu unutarak ne derin yaraları karıştırmaya başladım. Fakat merak etme, işte kitabını bıraktığım noktadan okumaya devam ediyorum. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.